Item 15, kusursuz bilen Clive Cussler, sayfa 168. Margaret hala başını kaldırıp Belle bakamamıştı. Vücudunun derinliklerinde kontrol edemediği bir ateş yanmaktaydı. Bu huzursuzluğu iyice alevlendi ve yüzü kıpkırmızı oldu. Sonra da engelleyemediği bir biçimde öfkelenmeye başladı. Öfkesi Belle'den çok duygularına hakim olamadığı için kendisine yönelikti. ''Ağabeyimle baş başa kalıp yemeğimizi yemek istiyoruz Bay Bell. İzninizle.'' Bell onun uzun boynunun kızardığını görünce memnun oldu. ''Rahatsız ettiğim için çok özür dilerim.'' Cromwell'e başıyla selam verdi Bay Cromwell. Sonra dönüp kendi masasına doğru yürüdü. Bell kendilerini işitemeyeceği kadar uzaklaştıktan sonra Cromwell öfkeyle burnundan soludu. ''Bu herifin San Francisco'da ne işi var? Red Kelly işini bitirdi sanıyordum.'' ''Belli ki Kelly bunu başaramamış,'' dedi Margaret, içinde hafif bir memnuniyet kıpırtısıyla. ''Senin burada olduğunu nasıl bildi?'' ''Hiç bana bakma,'' diye çıkıştı Margaret. ''Rose Manteca olarak Denver'dan trenle Los Angeles'a geldim. Orada başka bir isimle at satın aldım. Bu atla Santa Barbara'ya gidip orada başka bir isimle San Francisco trenine bindim. Benim izimi sürmüş olması mümkün değil.'' ''O halde bunu tesadüf olarak mı kabul edeceğiz?'' Margaret yuvasını kaybetmiş bir enik gibi görünüyordu. ''Bilmiyorum, hiç bilmiyorum.'' ''San Francisco'da bulunma nedeni her neyse onun varlığı bizim için sorun yaratır,'' dedi Cromwell. Dört ajanın bulunduğu masaya gergin bir gülümseme göndererek. ''Bence herhangi bir ipucuyla buraya gelmiş değil. Ama senin haydutla bir bağlantın olduğundan kuşkulanıyorsa, benim kız kardeşim olduğunu öğrendikten sonra soruşturmaya başlar.''
''Galiba benim bir tatile çıkma zamanım geldi.''
''Fena fikir değil.
Yarın sabah ilk iş Alaska'daki Juno'ya yer ayırtırım.''
''Neden Juno'ya gidiyorsun?'' diye sordu Cromwell. ''Orası insanın iliklerini dondurur.''
''Çünkü Bell'in beni arayacağı en son yer orası olur.''
Margaret bir an sustu ve gözlerinde hınzır pırıltılar dolaştı. ''Ayrıca Eugene'in babası Sam Butler'ın Juno'nun dışında maden ocakları var.'' Margaret bir kahkaha savurarak duygularını bastıran kelepçeyi çözdü. ''Böylece gelecekteki mali kaynaklarımı da yerinde incelemiş olurum.''
''Sevgili kardeşim,'' dedi Cromwell, ''sen her zaman sürprizlerle dolusun.'' Sonra gözleri salonun öbür ucundaki Bell'e çevrildi. ''Merak ediyorum,'' diye mırıldandı. ''Acaba Red Kelly'ye ne oldu?''
''Belki Bell onu öldürmüştür.''
''Olabilir,'' dedi Cromwell. ''Eğer böyle olduysa Bell sandığımdan da tehlikeli bir adam. Gelecek sefere bu işi kendim halledeceğim.''
Bell masaya döndüğünde sipariş ettiği beşamel soslu uykuluk servis edilmişti. Hemen tadına bakmak için çatalına sarılırken sofradakilerin soru yağmuruna tutuldu.
''Denver'de tanıştığın kadın mıymış?'' diye sordu Bronson.
Bell bu konunun Bronson için hassas olduğunu bildiğinden kaçamak bir cevap verdi.
''Sanırım yanıldığımı itiraf etmeliyim ama benzerlikleri inanılır gibi değil.''
''Güzel kadınları iyi seçersin,'' dedi Bronson gevrek bir kahkahayla. ''Cromwell'i nasıl buldun?'' diye sordu Irwin. ''Bankasına girip çıkan çalıntı parayla ilgili başvurumda bana yardımcı olur mu sence?''
''Bunu Horace'a sorman lazım. Ben ona soruşturmadan söz etmedim. Biraz kasıntı olmasına rağmen nazik bir adama benziyor.''
''Biraz kibirli olduğu söylenir,'' dedi Bronson. ''Ama birebir görüştüğün zaman cana yakındır. Ve eminim soruşturmanızda size fazlasıyla yardımcı olacaktır.''
''Göreceğiz,'' dedi Bell nihayet yemeğin tadına bakarak. Lokmasını yuttuktan sonra Irwin'e döndü. ''Sanırım Cromwell National Bank'a seninle birlikte gideceğim.''
''Onunla bir daha mı görüşmek istiyorsun?'' diye sordu Bronson.
Bell başını iki yana salladı. ''Öncelikli bir şey değil ama bankasını şöyle bir eşelemek isterim.''
''Ne bulmayı umuyorsun?'' diye sordu Curtis.
Bell omuz silkti ama gözlerinde belli belirsiz bir pırıltı vardı.
''İnan hiçbir fikrim yok.''
19. Bölüm
İki adam ofise girdiğinde Marion masasında oturmuş daktiloda bir mektup yazmaktaydı. Başını kaldırıp baktı. Adamlardan tarak yüzü görmemiş gür kahverengi saçlı olanı dostça gülümsedi. Güneşten esmerleşmiş yüzü olmasa hastalıklı denebilecek kadar zayıftı. Diğer adam uzun boylu sarı saçlıydı. Ofis dekorunu incelemek için yan döndüğünden Marion onun yüzünü göremedi.
Miss Morgan.
Evet, yardımcı olabilir miyim?
Adım Irwin, şirket kart vizitini uzattı. Ajan arkadaşım Isaac Bell ve ben Van Dorn dedektiflik şirketinden geliyoruz. Bay Cromwell ile bir randevumuz vardı.
Marion ayağa kalktı ama gülümsemedi. Elbette, randevunuz 9:30'daydı, 5 dakika erken geldiniz.
Irwin iki elini yana açtı, ne derler bilirsiniz.
Erken gelen kuş solucanı kapar mı dedi Marion, bunu eğlenceli bulmuş gibi.
Sarışın uzun boylu adam ona döndü. Ama peyniri de ikinci fare alır.
Çok zekice Bay Bell dedi Marion sesi birden kısılarak. Bakışları buluştuğu anda Marion o mavi menekşe karışımı gözlere bakınca daha önce hiç hissetmediği bir duyguya kapıldı. Adamın en az 1.90 boyunda sırım gibi bir vücudu olduğunu ve usta bir terzi elinden çıkmış beyaz keten bir elbise giydiğini ancak fark edebildi. Kalın bıyığı saçıyla aynı renkteydi. Pek öyle bebek yüzlü sayılmazdı ama sert ve erkeksi yüz hatlarıyla çok yakışıklı görünüyordu. Batının en vahşi bölgelerinde bile zorluk çekmeyecek sert bir görünüşü vardı. Ama aynı zamanda şehrin lüks hayatına da kolayca uyum gösterebilirdi. Duygularını gizlemeyi her zaman becerebilmiş olan Marion şimdi açık açık adama baka kalmıştı. Bugüne kadar hiçbir erkek onda böyle bir etki yaratmış değildi, özellikle de ilk karşılaşmalarında. Bell de Marion'un güzelliği ve cazibesi karşısında heyecanlanmıştı. O da gözlerini dikip kadına bakarken ayaklarının altındaki zemin titriyormuş gibi oldu. Narin görünümüne rağmen söğüt gibi sağlam olduğu belliydi. En karmaşık sorunların bile üstesinden gelebileceğini gösteren güven dolu bir havası vardı. Uzun bacaklarıyla dengeli duruşu zarafet saçıyordu. Gür saçları başının üstünde toplanmış, uzun ve ince bir tutamı neredeyse beline kadar inmişti. Bell onun da aşağı yukarı kendisiyle aynı yaşta olduğunu tahmin etti.
''Bay Cromwell meşgul mü?'' diye sordu kendini zorlayıp dikkatini tekrar ziyaret amacına yönelterek.
''Evet'' dedi Marion kekeler gibi ''ama sizi bekliyordu.''
Marion Cromwell'in kapısını tıklatıp içeri girdi ve Bell ile Irwin'in geldikleri haberini verdi. Sonra yana çekilip onları içeri alırken Cromwell de onları karşılamak için masasından kalktı. Kapıdan içeri geçerlerken Bell kasten elini Marion'un eline sürttü. Marion bir an elektrik çarpmış gibi hissettikten sonra kapıyı kapadı.
''Buyurun, oturun baylar.'' dedi Cromwell. ''Horace Bronson bankama girip çıkan çalıntı parayla ilgili olarak geldiğinizi söyledi.''
Irwin fark etmemiş gibiydi ama Bell Cromwell'in yine eldivenli olduğunu gördü. Bu tuhaftı.
''Doğru.'' dedi Irwin. Bell konuşmayı onun yönlendirmesini istemişti. ''Banknotlardan 214.799 seri numaralı olanının bankanıza yatırılmış olduğu haberini aldık.''
''Bu çok mümkün.'' dedi Cromwell yanmamış bir proyu elinde çevirerek. ''Herhalde 50 veya 100 dolarlık bir banknottur. Çünkü daha küçük banknotları hiç kaydetmeyiz.''
Irwin defterindeki notlarına baktı. ''Tam olarak bu para Geary sokağındaki bir çiçekçi dükkanından gelmiş. Adı Rinsler olan dükkan yöneticisi paranın sahte olabileceğini düşündüğü için Van Dorn dedektiflik şirketine başvurmuş.'' Banknot sahte değildi. Adam bize bunu nakit parasını özel bir kasaya transfer ederken Cromwell National Bank'tan aldığını söyledi.
Rinsler'in nedenleri biraz bulanık gibi görünüyor diye ekledi Bell. Ama eğer bir şekilde yasaları çiğnediyse bu iş yerel polis teşkilatının sorunu olur.
Bir yıl içinde bu bankadan milyonlarca dolar geçer dedi Cromwell. Tek bir banknotun neden bu kadar önemli olduğunu anlamıyorum.
Çünkü bu seri numaralı paranın Elkhorn, Montana'daki bir banka soygunundan edinildiğini öğrendik. Soyguncu orada 4 banka personelini ve müşterileri de öldürmüş diye açıkladı Bell.
Cromwell açıklamanın sürmesini bekledi ama Bell ve Irwin sustular. Irwin notlarını kontrol ederken Bell de yoğun bir dikkatle Cromwell'i incelemekteydi.
Banker onun bakışlarına hiç gözünü kaçırmadan karşılık verdi. Fandor'un en iyi ajanıyla bir zeka maçı oynuyor olmak gururunu törpülemişti.
''Üzgünüm baylar'' dedi Cromwell gözlerini belden ayırıp yanmamış prosuna çevirerek. ''Size nasıl yardımcı olabileceğimi anlayamadım. Eğer bu soygundan gelen başka banknotlar da Cromwell Bankası'ndan geçtiyse çoktan piyasaya çıkmıştır ve izlerini sürmek o paraları kimin yatırdığını bulmak mümkün olmaz.''
''Bu doğru'' dedi Bell ''ama ne kadar zayıf da olsa her ihtimali irdelemek zorundayız.''
''Banknotlar yeniydi ve sıralı seri numaraları vardı'' dedi Irwin. ''Dolaşıma girmeden önce bunları kaydetmiş olma ihtimaliniz var mı?''
''Çok mümkün çünkü daha önce de söylediğim gibi 50 ve 100 dolarlık banknotları kayda geçiririz.''
''Siz veya muhasebeciniz kayıtlarınıza bakabilir misiniz?'' diye sordu Bell.
''Elbette.'' Cromwell masanın altındaki bir düğmeye bastı. Birkaç saniye sonra kapı eşiğinde Marion Morgan belirdi.
''Miss Morgan, lütfen Bay Hopkins'i ofisime çağırabilir misiniz?''
''Elbette'' dedi Marion.
Hopkins odaya geldiği zaman Bell onun hiç de gözünde canlandırdığı gibi bir tip olmadığını gördü. Onun kulağının arkasında bir kurşun kalem, soluk tenli, gözlüklü ve ömrünü muhasebe defterleri arasında geçirmiş biri olacağını düşünmüştü. Oysa Hopkins şampiyon bir sporcu gibi iri yarı, kuvvetli ve çevik bir adamdı. Bell ve Irwin'i başıyla selamladı.
''Bay Bell ve Bay Irwin, Tandor Dedektiflik Şirketi'nden geldiler. Elkhorn, Montana'daki bir banka soygununda çalınan paraların seri numaralarını kontrol etmek istiyorlar. 50 dolarlık bir banknot bizim bankamıza yatırıldıktan sonra çek bozduran bir müşteriye verilmiş. Bu baylar başka çalıntı banknotların da bankamızdan geçmiş olabileceğini düşünüyorlar. Kaydettiğimiz seri numaralarının listesini kontrol etmek istiyorlar.''
Hopkins içten bir gülümsemeyle ''Bana seri numaralarını verin'' dedi.
214-799'un altındaki ve üstündeki numaraları sırasıyla kontrol edin dedi Cromwell hafızasına güvenerek.
''Derhal efendim'' dedi Hopkins. Bell ve Irwin'e başıyla selamladı. ''Eğer bu numaralar bizde kayıtlıysa birkaç saat içinde öğrenirim.''
''Çok teşekkür ederim'' dedi Bell.
''Başka bir şey var mı baylar?'' dedi Cromwell görüşmeye son veren bir havada.
''Hayır, çok yardımcı oldunuz. Teşekkür ederiz.''
Bell, Irwin'in önden yürümesi için bekleyip geride kaldı. Sonra Marion'un masasında durup kadına baktı.
''Miss Morgan?''
Marion koltuğunu ona doğru döndürdü ama gözlerine bakmaktan kaçındı. ''Biraz fazla cüretli davrandığımın farkındayım ama bana macerayı seven bir hanım gibi geldiniz. Acaba temkini bir yana atıp bu akşam benimle birlikte yemek yer misiniz?''
Marion ilk anda onu hemen reddetmeyi düşündü. Ama artık içinde yasaklanmış bir kapı aralanmıştı ve prensipleriyle arzuları arasında kıyasıya bir savaş vardı.
''Banka müşterileriyle çıkmam yasaktır. Üstelik hiç tanımadığım bir yabancıya nasıl güvenebilirim?''
Bell küçük bir kahkaha atıp ona doğru eğildi. ''Her şeyden önce ben bir banka müşterisi değilim. Ayrıca eğer yeminli bir dedektife güvenmeyecekseniz, hayatta kime güveneceksiniz?''
Uzanıp Marion'un elini avucuna aldı. Kaybedeceği belli olan bir mücadele verirken Marion'un içini ürperten bir endişe kapladı. Son koruma duvarı da yıkıldığı sırada kontrolünü tamamen kaybetti, kendini tutamaz hale gelmişti.
''Pekala'' dedi, sesi kulağına yabancı geliyordu, ''saat 5'te işten çıkıyorum.''
''Güzel'' dedi Bell biraz fazla hevesli bir sesle, ''sizi ön kapıda beklerim.''
Bell asansöre yürürken Marion arkasından ona baktı.
''Tanrım'' diye mırıldandı, ''hiç tanımadığım bir yabancıyla yemeğe çıkmak için aklımı kaçırmış olmalıyım.''
Her ne kadar kendini kınıyorsa da gözleri ışıl ışıldı.
Irwin asansörde beni bekliyordu. Ne oldu orada?
Cromwell'in özel sekreteriyle bir yemek randevum var.
Çok hızlı çalışıyorsun dedi Irwin hayranlıkla.
Bell sırıttı. Şansım yaver gitti o kadar.
Seni tanıdığım kadarıyla eminim gizli bir amacın da vardır.
İşte eğlenceyi birleştirdiğimi söyleyebilirsin.
''Ateşle oynuyor olabilirsin'' dedi Irwin ciddileşerek. ''Eğer kadın Cromwell'in işlerini didiklemek için onu kullandığını anlarsa sorun çıkabilir.''
''Bunu zamanı geldiğinde düşünürüm'' dedi Bell güvenle.
Otele dönüş yolunda Bell o akşamki buluşmanın iş tarafından çok eğlence yanını düşünüyordu.
20. Bölüm. Marion içinde bulunduğu duruma bir açıklama getiremiyordu. Böyle bir heyecanı en son okuldayken tutulduğu bir oğlan kendisine gülümsediğinde duymuştu. Oğlan sadece gülümsemişti, hepsi o kadardı. Ne Marion'a yaklaşmış ne de konuşmuştu. Şimdi de iki kişilik masada otururken tıpkı öğrenciliğinde olduğu gibi başı dönüyordu. Bell saat tam 5'te bir motorlu taksiyle gelip onu Cromwell National Bank'ın önünden almıştı. Taksi onları doğruca şehrin en ünlü Fransız lokantası Delmonico'nun da içinde bulunduğu 7 katlı binaya götürmüştü. Asansörle en üst kata çıkmışlar, şef garson onları şehrin ve koyun görüldüğü etrafı kapalı özel bir yemek odasına götürmüştü. Paralı insanlar her birine eşlik edecek farklı şarapla birlikte 10 çeşit yemek ısmarlamaktan kaçınmazlardı. Bel curry soslu Rockefeller istiridyesi, ardından bir et çorbası, göller bölgesinden gelen mersin balığı, kurbağa budu, domuz pirzolası, tavuk ve haşlanmış patatesle kremalı bezelye sipariş etti. Marion ömründe bu kadar mükellef bir sofrada yemek yememişti. Tabii şehrin zengin bekarları tarafından daha önce de lüks restoranlarda ağırlanmıştı. Ama hiçbiri ona bu kadar zengin ikramlarda bulunmamıştı. Porsiyonların küçük olmasından memnundu ama korsesini daha önce gevşetmediği için pişmandı. Bel tatlı olarak alevler içinde sunulan portakallı krep süzet ısmarladı. Garson tatlıyı masaya servis ederken Marion kendini zorlayıp Bel'in gözlerine baktı. ''Size bir şey sorabilir miyim Bay Bel?'' Bel'in gülümsemesi baştan çıkarıcıydı. ''Artık bana Isaac diyebileceğin kadar birbirimizi tanıyoruz herhalde.'' ''Sakıncası yoksa ben Bay Bell demeyi tercih ederim.'' dedi Marion kendince doğru bildiği bir ses tonuyla. Bell gülüşünü değiştirmeden ''Nasıl istersen'' diye karşılık verdi. ''Dedektif maaşıyla bunca masrafı nasıl karşılayabiliyorsunuz?'' Bell güldü. ''Sırf seni etkileyebilmek için bütün bir ay para biriktirdim desem bana inanır mısın?'' ''Bir saniye bile inanmam.'' dedi Marion. ''Cromwell San Francisco'nun en büyük bankası mıdır?'' Verdiği cevaba karşılık gelen bu soru Marion'u şaşırttı. ''Hayır, birisi Wells Fargo olmak üzere iki tane daha büyük banka var. Neden sordunuz?'' ''Ailem New England'ın en büyük bankasının sahibidir.'' Marion bunu sindirmeye çalıştı ama başaramadı. ''Size inanmadığımı söylesem bana kızar mısınız?'' ''Patronuna sor, söylediğim şeyi doğrular.'' Marion'un aklı karışmıştı, kaşlarını çattı. ''Bankanın yöneticisi olabilecekken neden maaşla çalışan bir dedektifsiniz?'' ''Suç soruşturmalarını bankacılıktan daha çok seviyorum. Masa başında kendimi kapana kısılmış gibi hissederim. Ayrıca bir suçlunun zekasıyla yarışmanın verdiği heyecan da var.'' ''Başarılı oluyor musunuz?'' diye sordu Marion onun damarına basmak için. ''Kaybettiğimden daha çok kazandım.'' dedi Bel hiç abartmadan. ''Neden beni seçtiniz?'' diye sordu Marion. ''Neden daha dengeniz olan sosyetik bir kadın yerine bir sekreteri yemeğe çıkardınız?'' Bel hiç lafı dolandırmadı. ''Çünkü çok güzelsin, zekisin ve beni büyüledin.'' ''Ama beni tanımıyorsunuz ki.'' ''Bu durumu değiştireceğimi umuyorum.'' dedi Bel gözleriyle genç kadını darmadağın etmeyi sürdürerek. ''Bu kadar konuştuğumuz yeter. Artık kreplerin tadını çıkaralım.'' Lezzetli tatlının ardından Bel 50 yıllık porto şarabı sipariş etti, sonra arkasına yaslandı ve ''Bana biraz Jacob Cromwell'i anlatır mısın?'' diye sordu. Yemekler ve şarap etkisini gösteriyordu. Marion içine düşmekte olan tuzağın farkına varamayacak kadar çakır keyif olmuştu. ''Neyi bilmek istiyorsunuz?'' ''Nereli olduğunu, bankasını nasıl kurduğunu, evli olup olmadığını, onunla tanıştığımda son derece ilginç buldum.'' Duyduğuma göre o ve kız kardeşi Margaret şehrin önde gelen yardımseverleri arasındaymış. ''Tam 9 yıldan beri Bay Cromwell'in yanında çalışıyorum. Çok zeki, sezgileri kuvvetli bir adamdır ve müzmin bekardır. Bankasını 1892 yılında çok az bir sermayeyle kurdu ve 90'lı yılların bunalımından çıkmayı başardı. Dönemin en buhranlı yıllarında para kazanabildi. O günlerde şehirdeki çoğu banka neredeyse kapanacak hale gelmişti. Ama Cromwell National Bank dimdik ayakta kaldı. Çok kurnazca bir yönetim ve sağlam bankacılık ilkeleriyle aktifleri milyonlarca doları bulan bir finans imparatorluğu kurdu.''
''Becerikli adammış.'' dedi Bell hayranlıkla. ''Belli ki servetini yoktan var etmiş.''
''Evet.'' dedi Marion. ''Cromwell National Bank'ın gelişimi için sadece mucize denebilir.''
''Peki banka kuracak parayı nereden bulmuş?''
''Orası biraz esrarengiz. Market sokağında küçük bankasının kuruşundan önceki iş hayatı konusunda ağzı çok sıkı. Söylentilere göre işe sadece 50 bin dolarla başlamış. Ben çalışmaya başladığımda bankanın aktifleri 1 milyon doların üstündeydi.''
''Servetiyle ne gibi yatırımlar yapıyor?''
Marion pes eder gibi ellerini kaldırdı. ''Gerçekten bilmiyorum. Bana kişisel para durumundan hiç bahsetmez. Bununla ilgili bir belge veya yazışma da görmedim.''
''Ya ailesi? Jacob ve kız kardeşi nereliler?''
Marion yine cevap veremedi. ''Geçmişinden hiç bahsetmemiştir. Bir keresinde babalarının Kuzey Dakota'da Buffalo adında küçük bir kasabada çiftliği olduğunu söylemişti. Bunun dışında bütün aile bağları geçmişte gömülü.''
''Eminim kendine göre nedenleri vardır.'' dedi Bell.
Marion'u daha fazla sıkıştırmak istemediği için konuşmayı kendi çocukluğuna çevirip Boston'ın Seçkinler Sosyetesi içinde nasıl büyüdüğünü, Yale Üniversitesi'ne gidişini, aile bankası yerine Van Dorn dedektiflik şirketinde çalıştığı için babasının ne kadar üzüldüğünü anlattı. Sonra ince bir manevrayla konuyu tekrar Cromwell'e getirdi.
''Cromwell bana eğitimli bir adam gibi göründü. Acaba hangi okula gitmiş?''
''Margaret bir ara bana Minnesota'da bir üniversiteye gittiklerini söylemişti.'' dedi Marion, peçetesiyle dudaklarının kenarını silerek.
''Margaret güzel bir kadın.'' dedi Bell onun tepkisini ölçmek için. Marion patronunun kız kardeşinden pek hoşlanmadığını gizlemeye çalışmadı.
''Bir dolu hayır kuruluşunda çalıştığını biliyorum ama şahsen benim yakın arkadaşım olacak biri değil.''
''Güvenecek biri değil mi?'' diye yumurtladı Bell.
''Her zaman doğruyu söylemez. Sık sık skandallara karışır. Bay Cromwell de bunları örtbas etmek için uğraşır. Ama nedense kız kardeşinin bu maskaralıklarından rahatsız olduğu pek söylenemez. Hatta neredeyse bunları hoş buluyor denebilir.''
''Cromwell çok seyahat eder mi?''
''Evet, sık sık Oregon'a balık avına gidip Bohemian Kulübü'nün ormandaki dinlenme tesisinde kalır veya Alaska'ya ava gider. Ayrıca yılda 3 kere ülkenin çeşitli yerlerinde yapılan bankerler toplantısına katılır. Yılda bir kere de Margaret'le birlikte Avrupa turuna çıkarlar.''
''Demek ki bankanın günlük işleriyle pek uğraşmıyor.''
Marion başını iki yana salladı. ''Hayır, hayır. Bay Cromwell şehir dışındayken haftada bir bankayla temas kurar. Ayrıca bu alanda ülkenin en iyi beyinlerinin bulunduğu bir yönetim kurulu var.''
15. ayrımın sonu. Sayfa 181.